Ayrım 62 ve İhtilal Altan Öymen sayfa 661. Ağoğlu CHP kapatılsın. Rıfkı Salim Burçak, Samet Ağoğlu'nun kurulda yaptığı öneriden de söz ediyor. Bunu hayretle karşıladığını belirterek şöyle diyor. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İsmet Paşa'nın hiyanet yolunda olduğunu söyleyerek gelecekle ilgili ciddi tedbirler alınmasını istedi. Samet Ağoğlu tedbir olarak ömrü tabiisini, yani doğal ömrünü tamamlamış bulunan Halk Partisi'nin kapatılmasını öne sürdü ve her zaman bu görüşte olduğunu sözlerine ekledi. Ağoğlu'nun teklifini kurulda destekleyen olmadı. Ama durumun çok ağır olduğunu söyleyerek ciddi tedbirler alınmasını isteyenler vardı. Tevfik İleri ile Mustafa Zeren şiddetli tedbirlerin alınması gerektiği görüşünü savunurken, Kamil Gündeş de Tahkikat Komisyonu'nun çalışmalarının tamamlanmasını beklemeyi önerdi. Burçak, Demokrat Parti Genel Yönetim Kurulu'ndaki eğilimleri özetlerken şu analizi de yapıyor. İstanbul'dan gelen haberler kurulda heyecan uyandırmış ve olağanüstü şartların içerisine girdiğimiz belli olmuştu. Demokrat Parti, demokratik rejimle birlikte kendisini de ciddi surette tehdit eden buhranın içine girerken, kendi bünyesinde birlik ve beraberlik içinde değildi. Buhrandan nasıl ve hangi yoldan çıkabileceği hususunda genel kurulda da grupta da derin görüş ayrılıkları vardı. Tansiyonu düşürüp havayı yumuşatmak için ilkin kabinede bir değişiklik yapılmasını isteyenlerin yanında mücadeleyi daha sert bir şekilde yürütüp muhalefete hiç taviz verilmemesini isteyen ve bu hareketlerin zaten bizim iktidarımızın gevşekliğinden ileri geldiğini söyleyenler de vardı. Her memlekette görüldüğü gibi şahinlerle güvercinler şimdi bizde de karşı karşıya gelmişlerdi. Birbirine taban tabana aykırı bu iki görüş sahiplerini bir çizgi üzerinde toplamak imkansız gibi görünüyordu. İhtilal öncesinin buhranlı günlerinde partinin birlik ve tesanüdünün bozulması endişesi içinde bulunan başbakanın sinirli, yorgun, şüpheci ve kararsız oluşu iktidarımızı felce uğratmış gibiydi. DP Genel Yönetim Kurulu toplantısı bu hava içinde devam ederken İstanbul ve Ankara'da sıkı yönetim, o zamanki deyimde örfi idare ilan edilmesinin hazırlığı başladı. Sıkı yönetim ilanı aslında hükümetin işiydi. Fakat Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın görüşü o yolda oluşunca buna hükümetin tüm bakanlarının katılması doğal sayılıyordu. O görüş bir önceki gece toplanan parti grubunda bazı milletvekilleri tarafından ifade edilmişti. O sabah İstanbul'dan gelen haberler o konuyu düşünmenin sırasını öne aldırdı. Karar önce ilan edildi, imzaları daha sonra tamamlandı. İstanbul ve Ankara'daki sıkı yönetim saat 15'te resmen yürürlüğe girdi. Ama İstanbul'da daha öğle saatlerinde askeri güçler valinin yetkisini kullanarak göreve çağırmasıyla zaten devreye girmişti. Saat 15'ten itibaren ise sıkı yönetim başlamıştı. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'na Orgeneral Fahri Özdilek, Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'na da Orgeneral Namık Argüç atanmıştı. Bu ülkeye tahkikat encümenine ek olarak yeni bir yasaklama mekanizması getiriyordu. Nitekim İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın ilk açıkladığı kararlardan biri İstanbul'daki olaylar hakkında fotoğraflar dahil her türlü yayının yasaklanmasıydı. İçişleri Bakanlığı olayları ters yüz ediyor. Yasak gazetelere yönelikti ama iktidarın sözcülerinin söyledikleri, yazdıkları her zamanki gibi yasak kapsamı dışındaydı. İstanbul olaylarını da yasak kapsamı dışında açıklama işini İçişleri Bakanlığı üstlendi. O açıklama bir gün sonra yapılacaktı. Şimdi burada o 28 Nisan olayları için İçişleri Bakanlığı'nın, o zamanki adıyla Dahiliye Vekaleti'nin yayınladığı o bildiriye bakalım. O günkü olayı anlatmaya şöyle başlıyor. Dahiliye Vekaleti'nden tebliğ edilmiştir. 28.4.1960 tarihinde İstanbul'da Beyazıt'ta Hukuk Fakültesi içinden başlayarak Fatih, Aksaray, Unkapanı, Eminönü, Cağaloğlu, Alemdar mıntıkalarında ve vilayet konağı önünde devam eden müessif hadiselerin cereyan tarzlarının olduğu gibi umumi efkara bildirilmesi uygun görülmüştür. Bu girişten sonraki ilk cümlede ise olayların CHP Gençlik Teşkilatı'nın teşvikiyle gerçekleştiği vurgulanarak emniyetin bu durumdan haberi olduğu bildiriliyor. Sonra olayların başlangıcı şöyle anlatılıyor. Nima işçilere polis tarafından dağılmaları ihbar edilmiş ise de talebeler bu ihtara taşla ve silahla mukabelede bulunarak ve polise fiili mukavemet göstererek ilk anda 3 polis memurunu yaralamışlardır. Bu anlatımda fiili mukavemet diye tanımlanan öğrenci eylemi, polis Bumin Yamanoğlu'nun cipe götürüp cipin hareket etmesiyle sürüklenen öğrenci Ferit Gündoğan'ın yaralanmasının sonucuydu. Bildiride bundan hiç bahis yoktu. O hareket sırasında polise taş atıldığı iddiası da tartışmalıydı. Çünkü üniversite bahçesinin o bölümünde taş yoktu. Çiçeklerin etrafındaki topraklar vardı. Ama bazı öğrencilerin taş attığı varsayılsa bile öğrencilerin polise silahla mukabele etmesinin tamamen gerçek dışı olduğu muhakkaktı. Zaten bunun gerçek olduğu iddiası o bildiriden başka hiçbir belgede ileri sürülmemiştir. O günden sonraki soruşturmalarda da bunun veya herhangi bir öğrencinin silah taşıdığının kanıtı olabilecek hiçbir bulgu ortaya çıkarılmamıştır. Suçlular, birçok partizan ve çapulcu. Dahiliye vekaleti tebliğine göre olayın başlangıcı böyle. Tebliğin olayın devamıyla ilgili bölümlerinde de Rektör Profesör Sıddık Sami Onar ve Dekan Vekili Profesör Sulhi Dönmezer'e Zeki Şahin ve emrindekiler tarafından yapılan muamele de yok. Rektörün yere düşürülmesi ve yaralanması, dekan vekilinin yumruklanması, sonra polis cipine sokularak götürülmesi, onların hiçbiri yok. Sadece bazı genel cümlelerle gösterilerin birçok partizan ve çapulcunun katılması sonunda üniversite dışına taştığı anlatılıyor. Şöyle, nümayişin büyümesi karşısında ordudan takviye istenmiş ve gaz bombası kullanılarak talebe üniversite bahçesi ve binası içinde kordon altına alınmıştır. Ancak hariçtekilerin de zamanla toplanması ve talebe arasında birçok partizan ve çapulcunun katılması ile büyüyen kalabalık, Beyazıt'tan muhtelif istikametlere doğru ve evvelden hazırlanmış bayraklarla yürüyüşe başlamış ve bir taraftan da mani olmak isteyen zabıta ve asker kuvvetlerine karşı şiddetle mukavemet ve tecavüze cüret etmişlerdir. Sonra alınan tedbirlerle ilgili cümleler sıralanıyor. Nümayişçilerin Beyoğlu tarafına geçmelerine mani olmak üzere vilayetçe Galata ve Unkapanı köprüleri açtırılmak suretiyle her türlü geçişe kapatılmıştır. Ankara Caddesi'nin üst ve altından muhtelif gruplar halinde hükümet konağına yani valiliğe doğru yürüyen nümayişçiler hükümet kuvvetleri tarafından şiddetle defedilmiş ve püskürtülmüşlerdir. CHP'nin parmak izini arama merakı. Tebliğde olayların üniversite dışındaki bölümleriyle ilgili olarak bunlar ve bunlara benzer bilgiler var. Beyazıt meydanındaki öğrencilere atlı polislerin dört nala hücum edişleri ve yaya polislerin ateş edişleri yok. Ama şöyle bir cümle var. Yakalanan nümayişlerin ceplerinde evvelden dağıtılmış ve sureti mahsusada bastırılmış altı oklu CHP pankartları bulunmuştur. Kurşunla yaralanan öğrencilerin, darbeyle yaralanan üniversite rektörünün durumları, ölen öğrencinin ölüm nedeni yok. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bunların hiçbirinin kaydı yok. Bazı öğrencilerin cebinden CHP pankartı çıkmış. Ona ayrılmış bir paragraf var. Bunun anlamı ne? Bir kere doğru olduğu da çok şüpheli ama doğru olduğunu varsayalım. Türkiye'deki bir siyasi partinin bayrağını veya pankartını cebinde bulundurmak suç mu? Bir gösteride yapılan müdahalede gözaltına alınan sanıklara isnat edilen suç, yasa dışı davranmak ise altı oklu CHP amblemi o suçla ilgili kanıt mı oluşturuyor? Hayır, ama anlaşılıyor ki İçişleri Bakanlığı o bildiriyi hazırlarken kendini tahkikat encümeninin gündemindeki CHP'ye yönelik suçlamalara paralel laflar etmekle de görevli saymış. Tabii daha önce İstanbul polisini harekete geçirip olaylarda CHP parmağının izlerini aratmış. Polis göstericiler arasında CHP'li aramış. CHP'li olmanın kanıtı olarak da bazılarında altı oklu kartonlar bulmuş veya oluşturmuş. Veya bulmuş gibi yapıp bakanlığa o yolda bilgi vermiş. Bakanlık da bunu açıklamış. Mantık şu, göstericiler arasında CHP'liler varsa gösteriyi CHP düzenlemiş demektir. Öyleyse tahkikat encümeni gerekçesinde CHP'ye yapılan yıkıcılık, komünistlik vesaire suçlamaları bununla da doğrulanmış sayılacaktır. Bu bedbahtlar. İçişleri Bakanlığı'nın hesabı belli ki bu. Yasak ve ölü sayısı konusunda verdiği bilgi de önce polisteki sonra öğrenciler arasındaki duruma değinen iki paragrafta özetleniyor. Şöyle: suçlulardan birçoğu yakalanmış, diğerlerinin de tespit ve tahkikine başlanmıştır. Bu olaylar sırasında 15 polis memuru muhtelif yerlerinden yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Birisinin yarası çok ağırdır. NİMA işçilere gelince, bunlardan Orman Fakültesi'nde talebe olduğu anlaşılan Malatya doğumlu Tuğran Emeksiz ölmüş ve ikisi ağır olmak üzere 16 yaralı tespit edilmiştir. Olaylar sırasında gösterilere katılan, yaralanan, biri de ölen öğrenciler ve diğer göstericiler için bildiride kullanılan deyim bu bedbahtlardı. İçişleri Bakanlığı bunların dışındaki İstanbul halkına teşekkür ediyordu şu cümleyle: bu bedbahtların dışında ve bütün tahriklere rağmen muhterem İstanbul halkının hadiseler karşısındaki soğukkanlı ve metin tavırlı hareketleri ve nizamı destekleyici halini şükranla kaydetmek yerinde olur. Bakanlığın bildirisinde İstanbul halkının nizamı destekleyici tavrına şükran ve güven ifade edilmekle birlikte nizamı bozucu girişimlerin ortaya çıkması ihtimaline karşı uyarılması da ihmal edilmiyordu. Vatandaşlara o konuda gerekli bilgilerin verileceği şu cümleyle belirtiliyordu: şunu da ehemmiyetle ilave etmek lazımdır ki zuhuru melhuz, yani çıkması muhtemel ve nizam bozucu bilumum teşebbüs ve hareketler hakkında muhterem vatandaşlarımıza gerekli malumat zamanında arz olunacaktır. Senato'nun açıklaması. Örfi İdare Komutanlığı'nın yasak kararından sonra İçişleri Bakanlığı'nın bildirisi, İstanbul olaylarıyla ilgili olarak radyolarda yayınlanan ve gazetelerde yayınlanmasına izin verilen tek açıklamaydı. Ama yaptığımız alıntılarda da görüldüğü gibi o günkü gerçekleri açıklamayan bir açıklamaydı. Yayınlanması yasak olan açıklamalara gelince, bunlardan biri olayların başlangıcının yaşandığı yer olan İstanbul Üniversitesi'nin senatosu tarafından yapıldı. Senatonun üyesi olan 19 profesör tarafından imzalandı. Fakat tabii ne radyoda okundu ne gazetelerde yazıldı. Sadece öğrenciler tarafından teksir edilen metin elden ele dağıtıldı. Pek az kimse tarafından okunabildi. Burada o açıklamadan da bölümler verelim. Açıklamanın girişi şöyleydi: İstanbul Üniversitesi Senatosu 28 Nisan 1960 tarihinde üniversite iç kapısı önünde ve Atatürk heykeli etrafında toplanarak milli maçlar söyleyen talebenin bu toplantısını dağıtmak için polisin yaptığı müdahale sırasında cereyan eden pek vahim hadiselere büyük ve şiddetli bir teessür içinde muttali olmuştur. Yani öğrenmiştir. Polis o esnada vazifesi başında bulunan İstanbul Üniversitesi rektörünü haberdar dahi etmeye lüzum görmeden üniversiteye girmiş ve bu kadar ağır muameleyi mucip bir tahrik asla mevcut olmadığı halde silah kullanmak suretiyle bir kısım talebenin ağır yaralanmasına sebep olmuştur. Bu suretle başlayan hadisenin devamı üniversite dışı safhasında polisin aynı şiddetli hareketiyle ölüm vakalarının da meydana gelmesine mucib olmuştur. Rektör ve hukuk fakültesi dekan vekili talebeyi teskin etmek kastıyla toplantı yerine giderlerken polis tarafından çevrilmişler ve şahısların da İstanbul Üniversitesi'ne ve hatta bütün üniversitelere galiz sözler ve ağır muamelelerle tecavüzün en çirkinine maruz kalmışlardır. Bu ağır muameleler sırasında rektör gözünden ve yüzünden yaralanmış, dekan vekili de zabıta memurlarının yumruk darbelerine hedef olmuştur. Üniversitede derslere 15 gün ara. Üniversite senatosunun bildirisinde bundan sonra olayların bu bölümde anlattığımız ayrıntılarıyla ilgili bilgiler veriliyor. Olaylarda sorumluluğu olan emniyet görevlileri hakkında soruşturma açılması isteniyordu. Son olarak da 28 Nisan günü kendisini gösteren koşullar altında görevini yapamaz duruma düşürüldüğü belirtilen üniversitenin 15 gün süreyle çalışmalarına ara verdiği bildiriliyordu. Burada bildiriyi imzalayan senato üyesi profesörlerin isimlerini de yayınlayalım. Bir kısmı olaylara bakış açıları farklı olan bilim adamlarıydı. Ama gerek üniversite özerkliği kavramını algılamakta, gerekse o günkü olayları değerlendirmekte aynı görüşteydiler. Rektör Ordinarius Profesör Doktor Sıddık Sami Onar. Prorektör Ordinarius Profesör Doktor Ali Tevfik Tanoğlu. Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ömer Özek, Ordinarius Profesör Doktor Muzaffer Esat Güçhan, Ordinarius Profesör Doktor Ekrem Şerif Egeli, Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Naci Şensoy, Ordinarius Profesör Doktor Abdülhak Kemal Yürük, Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer, Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Taki Yüddin Mengüşoğlu, Ordinarius Profesör Doktor Mükrimin Halil İnanç, Ankara'da vazifeli, toplantıda bulunamadı. Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lütfi Biran, Profesör Doktor Ali Rıza Berkem, Profesör Doktor Adnan Sokullu, İktisat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Uluç, Profesör Doktor Orhan Tuna, Ordinarius Profesör Doktor Refii Şükrü Suvla, Orman Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Selahattin İnal, Profesör Doktor Fikret Saatçıoğlu, Profesör Doktor Faik Tavşanoğlu. Tahminler ve söylentiler. Evet, bu iki bildiriden birincisi İçişleri Bakanlığı'nınki hem radyoda yayınlandı hem gazetelerde. İkincisi Senato'nunki ise yasak kapsamındaydı, hiçbir yerde yayınlanamadı. Durum böyle olunca, yani gerçeklerin yayınlanması yasak, gerçeklerin ters yüz edilmesi mümkün olunca, insanlardaki gerçekleri öğrenme ihtiyacının karşılanamamasından doğan boşluğu bir takım tahminler veya söylentiler veya asılsız ihbarlar dolduruyordu. Bunların kaynakları iyi niyetli de olabiliyordu, kötü niyetli de. Ama hangisi olursa olsun bunun temel nedeni tahkikat encümeni döneminde konulan çifte standartlı yasaklardı. 28 Nisan tarihli olaylarda da durum şuydu. Polisin topluluğun üstüne açtığı ateşin ne kadar etkili olduğu, yaralananların çokluğundan ve aldıkları ağır yaralardan belliydi. Bazıları ölümden kıl payı kurtulmuştu. Aralarında ömür boyu sakat kalanlar vardı. O gün Beyazıt'taki olayları ve akşam hastanelerdeki manzaraları gören gazeteciler dahil birçok kimse bu yüzden ölü sayısını daha fazla tahmin etti. Bunun şaşılacak tarafı yoktu. Demokrat Parti'nin 28 Nisan günkü Genel Yönetim Kurulu toplantısını anlatan Burçak'ın yazdıklarını biraz önce gördük. O kurula ulaşan bilgilerde ölüm vakalarının birden fazla olduğu yolundaydı. O tahminlere dayanarak yayılan ölü sayısı daha fazla ama gizleniyor söylentileri de o yayın yasağı ortamının sonucudur. Ona da şaşmamak gerekir. İçişleri Bakanlığı'nın birçok şeyi gizleyen bildirisinde ölü sayısının da gizlenmiş olduğuna inanmak herkes için mümkündü. Yoksa her şeyin yazılabildiği, söylendiği, araştırılabildiği, yanlış iddiaların yanlış olduğunun kanıtlanabildiği, şüpheli haberin açığa çıkarılabildiği demokratik bir ülkede bu gibi hallerle ilgili gerçek dışı herhangi bir haberin veya abartının yaygınlaşması ve inanılır hale gelmesi mümkün müdür? Tesadüfen kurtuldular. Ayrıca işin bir başka yanı daha var. Bunu o eski ölü sayısı tartışmaları sırasında ben de belirtmiştim. O tartışmalar konumuz olan dönemde bir takım asılsız ihbarların da katkısıyla artmıştı. 27 Mayıs sonrasında o ihbarlar üzerine soruşturmalar açılmış, halktan yardım istenmişti. Ayrıca 28 Nisan olaylarından sonra erken tatile gönderilen öğrencilerin bazılarının nereye gittikleri o günkü iletişim koşulları altında öğrenilememişti. Onların akıbetlerinden şüphe edilmişti. Kayıp listeleri oluşturulmuştu. O listelerde bulunanların nerede oldukları öğrenildikçe başlangıçtaki tahminlerin yanlış çıktığı anlaşılmıştı. Ama zaman geçtikçe o ihbarların ve tahminlerin yanlışlığı 28 Nisan 1960 günü polisin öğrencilere silahlı saldırılarının haklı olduğunun, öğrencilere zaten önemli bir zarar verilmediğinin kanıtı olarak gösterilmeye başlamıştı. O zamanlardan bu zamanlara kadar daha birçok benzeri saldırıda örnekleri görüldüğü gibi. Demokratik gösterileri silahla önlemeyi mazur göstermeyi hedefleyen bu anlayışa şimdiki zamanlarda da karşı çıkmak gerekir. O zamanlarda da karşı çıkmak gerekiyordu. Bu kitabı yazarken o zamanki Olur Mu Böyle dizisinde o konuda ne yazdığımı da gördüm. Burada ondan da bir alıntı yapayım. 28 Nisan gecesi güneş batarken İstanbul'da başka ölü var mıydı yok muydu? Varsa sayıları kaçtı. Bu hala tespit edilebilmiş değildir. Üniversitede kayıp talebeler listeleri ortaya çıkmaktadır. Cesetlerin türlü şekilde yok edildiğine dair ihbarlar vardır. Araştırmalar devam etmektedir. Bütün bunlar bizce teferruattır. Yapılan araştırmalar başka hiçbir ölü bulunmadığı neticesi verse bile bu neyi gösterecektir? Üniversitelilere kıyasıya, öldüresiye ateş açanların ve asıl açtıranların mesuliyetini mi hafifletecektir? Malatyalı Turan Emeksiz'in ölümünü mü unutturacaktır? Canım, ölü sayısı da mübalağalı aksetmiş. Ölen sadece bir kişiymiş. O badirede de bir kişi ölür be birader. Bu hadiseleri sayıyla ölçen bir nevi bakkal hesabıdır ki burada geçmez. Değil mi ki polis o gün talebeyi hedef tutarak ve müteaddit defa ateş açmıştır, meydanları hastaneler dolusu yaralılar kaplamıştır ve yaralananlardan çoğu tesadüfen yaralanmış değil, ölümden tesadüfen kurtulmuştur. Değil mi ki ortada 20 yaşındaki bir adamın, Malatyalı Turan Emeksiz'in boynundan vurulmuş ölüsü vardır? Netice değişmez. Daha 15 ölü, 20 ölü de bulunsa yahut hiç bulunmasa netice değişmez. Ortada 20. asrın yüzünü kızartan kolektif bir cürüm vardır. Bu biraz heyecanlı bir yazı olmuş. Anlaşılıyor ki İstanbul'daki 28 Nisan olayları için daha o zamanlar başlayan "canım ölen sadece bir kişiymiş" hafifsemesine duyduğum tepki büyükmüş. Ulus gazetesinde yayınlanan dizide 27 Mayıs'tan önceki haftalarda malum böyle şeyleri yayınlamak yasaktı. Zaten Ulus gazetesi de yasaklanmış ve kapatılmıştı. Ama o yasaklı günlerde yayınlanabilen çok kısa bir yazı herkesin hatırında kaldı. Çetin Altan'ın tek cümlelik yazısı. Şimdi o 28 Nisan gününü yeniden hatırlıyorum. Ben malum Ankara'dayım, askerliğim sürüyor ama olayları elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. İstanbul'daki olayları o gün öğleden sonra gazeteci arkadaşlardan öğrendim. Tabii birkaç cümlelik bir özet halinde. Herkes dehşet içindeydi. Bu ölçüde bir öğrenci polis çatışması o vakte kadar görülmemişti. Ölenler hakkındaki söylentiler farklı olsa da yaralıların sayısının fazlalığı belliydi. Zaman içinde olayların İstanbul içinde devam ettiğini gösteren haberler de gelmeye başladı. Ankara Üniversitesi'nin fakültelerinde de hareketlenmeler başladığı anlaşılıyordu. Ertesi sabahki gazeteler yasaklar yüzünden olan bitenleri doğrudan doğruya anlatamamışlardı. Köşe yazılarında da o konuya girilememişti. Milliyet yazarı Çetin Altan da o konuya girmemişti. Ama o dönemin en çarpıcı ve en çok okunan yazısını yazmıştı. Altan'ın yazıları her gün gazetenin ikinci sayfasının üst köşesinde yayınlanırdı. Köşesinin adı Taş'tı. Metni bugünkü hesapla 2000-2500 vuruşluk yer işgal ederdi. 29 Nisan sabahında ise o yer iyice daralmıştı. O dar yerin altına reklamlar girmişti. Yazı olarak da sadece şu cümle vardı: "Bugün canım yazı yazmak istemiyor." 62. ayrımın sonu. Sayfa 670.